Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Rauf Bey Lozan Antlaşması'nı yapan İsmet Paşa'yı kutlama dolayısıyla Mondros Ateşkes Antlaşması'nı yapan kendisini savunmaya çalışıyor. Baylar, Rauf Bey Lozan Antlaşması'nı yapan ve ona imzasını koyan İsmet Paşa'yı kutlama dolayısıyla kendisinin yaptığı ve imzasını koyduğu Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan söz etmeyi ve onu ne önemli ve yüksek amaçlarla imza ettiğini belirterek kendisini savunmayı gerekli görüyor. Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin bağlaşıklarıyla birlikte uğradığı acı yenilginin yüz kızartacak bir sonucudur. O anlaşma hükümleridir ki Türk topraklarını yabancıların işgaline yol açtı. O anlaşmada kabul edilen maddelerdir ki Sevr Antlaşması hükümlerinin de kolaylıkla kabul ettirilebileceği düşüncesini yabancılara olanaklı ve akla yatkın gösterdi. Rauf Bey o antlaşmayı ulusumuzun dünyayı barışa kavuşturmakta ne büyük bir etmen olduğunu eylemle tanıtlamak amacıyla imzaladığını söylüyorsa da bu fantastik cümleyle kendinden başka kimseyi kandırıp avutamaz. Çünkü böyle bir amaç yoktu. Rauf Bey'in tel yazısına Mondros Ateşkes Antlaşması ile başladığına bakılırsa bu antlaşmanın Lozan Konferansı'nın başlangıcı olduğunu, Lozan Barışı'nın da Rauf Bey'in yaptığı Mondros Ateşkes Antlaşması'nın sonucu olduğunu söylemek eğiliminde bulunduğu yargısına varılabilir. Rauf Bey, zafer kazanmış ordunun başından Lozan'a giden kişiye zaferden zafere yürüyen ordunun öyküsünü anlatıyor. Rauf Bey tel yazısında Sevr Antlaşması'nı Türk ulusunun uğradığı saldırıları ve buna karşı ulusun nasıl ayaklandığını, nasıl yılmaz ve yenilmez ordu kurduğunu ve gözüpek komutanlarımızın yönetiminde zaferden zafere yürüdüğünü anlatıyor. Rauf Bey bu öyküyü İsmet Paşa'ya, o zaferi kazanmış ordunun başından Lozan'a gitmiş olan kişiye anlatıyor. Rauf Bey bu başarı ve zaferleri hükümetin kazandığını anlatabilmek için de parlak bir cümle bulmuştur. Lozan barış görüşmelerinin aylardan beri sürdüğünü de belirterek işin uzatıldığını anıştırmaktan kendini alamamıştır. Rauf Bey, antlaşmanın yapılmasındaki çalışmalardan dolayı delegeler kurulunu kutlarken Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan başlayarak bütün devrimlerimizin bir özetini yapmış ve böylelikle delegeler kuruluna yaptıkları antlaşmanın nasıl ve ne olduğunu da anlatmak çabasına düşmüştür. İçinde bir teşekkür sözü bulunmayan bu yazıların anlamını kavramak dikkatli ve irdeleyici kişiler için güç değildir. Rauf Bey İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemeyeceğini ve onun karşısında bulunamayacağını söylüyor. Baylar, delegeler kurulumuz görevini bitirdikten sonra Ankara'ya dönmek üzere yolda bulunuyordu. Herkes delegeler kurulunu yakından övmek için can atıyordu. O günlerde Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey, Meclis 2. Başkanı Ali Fuat Paşa ile birlikte Çankaya'ya yanıma geldiler. Rauf Bey, ben dedi İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Onun karşılanmasında bulunamam. İzin verirseniz o geldiği zaman Ankara'da bulunmamak için seçim bölgemde dolaşmak üzere Sivas'a doğru bir geziye çıkayım. Rauf Bey'e böyle yapmasını gerektiren bir şey olmadığını, burada bulunarak İsmet Paşa'yı bir hükümet başkanına yaraşırcasına kabul etmesinin ve görevini iyi bir biçimde sonuçlandırdığı için onu sözle de övmesinin ve kutlamasının uygun olacağını söyledim. Rauf Bey, kendimi tutamıyorum, yapamayacağım dedi ve geziye çıkma isteğinde direndi. Bakanlar Kurulu Başkanlığından çekilmesi koşuluyla geziye çıkmasını kabul ettim. Rauf Bey, Devlet Başkanlığı katının güçlendirilmesini önerirken ne düşünüyordu? Ondan sonra Rauf Bey ile aramızda şu konuşma oldu. Rauf Bey, Bakanlar Kurulu Başkanlığından çekilirken sizden çok rica ederim Devlet Başkanlığı katını güçlendiriniz dedi. Ben dediğinizi yapacağıma kesin olarak güveniniz diye yanıt verdim. Rauf Bey'in ne demek istediğini ben pek güzel anlamıştım. Rauf Bey devlet başkanlığı katı olarak halifelik katını düşünüyor ve o makama güç ve yetki sağlanmasını benden rica ediyordu. Rauf Bey'in benim olumlu yanıtımla ne demek istediğimi anlayıp anlamadığı kuşkuludur. Sonradan Cumhuriyet kurulduktan sonra kendisiyle Ankara'da yaptığımız bir konuşmada niçin karşıcıl duruma geçtiğini, yapılmış olan şeyin Ankara'dan ayrılırken benden yapılmasını rica ettiği ve benim söz verdiğim işten başka bir şey olmadığını söylediğim zaman ben demişti devlet başkanlığı katını güçlendiriniz derken hiç de Cumhuriyet'in kurulmasını düşünmüş ve istemiş değildim. Oysa baylar benim verdiğim yanıtın anlamı tümüyle oydu. Gerçekte bence devlet başkanlığı katıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı katını birleşik bulundurmak, ulusal hükümetimiz Cumhuriyet hükümeti niteliğinde olduğu halde onu kesin olarak söyleyip ilan etmemek güçsüzlük yaratıyordu. İlk fırsatta resmi olarak cumhuriyeti ilan etmek ve devlet başkanlığını cumhurbaşkanlığı katında simgeleyerek güçlü bir durum yaratmak çok gerekliydi. Rauf Bey'e bunu yapacağıma kesin olarak söz vermiştim. Eğer ne demek istediğimi kavrayamamışsa sanırım eksiklik bende değildir. Yurda ve ulusa kimler hizmet ederse izlemci onlardır. Ali Fuat Paşa ile de kısa bir görüşme yapıldı. Fuat Paşa bana şöyle bir soru sordu. Senin şimdi havarilerin kimlerdir? Bunu anlayabilir miyiz? Ben bu sorudan bir şey anlayamadığımı söyledim. Paşa ne demek istediğini anlattı. O zaman ben de şunları söyledim. Benim havarilerim yoktur. Ülke ve ulusa kimler hizmet eder ve hizmet yaraşırlığını ve gücünü gösterirse havariler onlardır. Rauf Bey'in Bakanlar Kurulu Başkanlığından ve Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi 2. Başkanlığından çekilmeleri. Rauf Bey Bakanlar Kurulu Başkanlığından çekildi. İçişleri Bakanı bulunan Ali Fethi Bey Bakanlar Kurulu Başkanlığına da seçildi. 13 Ağustos 1923. Ali Fuat Paşa da bir süre sonra 24 Ekim 1923'te Meclis 2. Başkanlığından çekilerek ordu müfettişine atanmasını rica etti. Fuat Paşa'ya Sanı 2. Başkan olmakla birlikte pek önemli olan Meclis Başkanlığı görevini yapmakta olduğunu söyleyerek bu görevden ayrılmamasını öğütledim. Fuat Paşa siyasadan hoşlanmadığını, yaşamını askerlik uğraşına adamak istediğini ileri sürüp dileğinin yerine getirilmesini üsteleyerek rica etti. Fuat Paşa'nın aşaması Tuğgeneral'di. Komuta edeceği orduda tüm general aşamasında kol ordu komutanları vardı. Geçmiş hizmetlerini de göz önüne alarak kendisini tüm generalliğe yükselttik ve karargaha Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişliğine atadık. Kazım Karabekir Paşa da daha önce aynı düşüncelerle meclisten ayrılmış ve ordu müfettişi olarak 1. Ordunun başına geçmiş bulunuyordu. Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara. Baylar, Lozan Antlaşması'nın eklerinden olan boşaltma protokolü uygulandıktan sonra tümüyle düşman elinden kurtulan Türkiye'nin bütünlüğü eylemli olarak gerçekleşmişti. Artık yeni Türkiye Devleti'nin başkentini yasayla saptamak gerekiyordu. Bütün düşünceler yeni Türkiye'nin başkentinin Anadolu'da ve Ankara kenti olması gerektiğinde toplanıyordu. Coğrafya ve strateji durumu en kesin önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir gün önce saptayarak iç ve dış kararsızlıklara son vermek çok gerekliydi. Gerçekten bilindiği gibi başkentin İstanbul olarak kalacağı ya da Ankara'ya taşınacağı sorunu üzerinde öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu. Bu arada İstanbul'un yeni milletvekillerinden kimileri Refet Paşa başta olmak üzere İstanbul'un payitaht olarak kalması gerektiğini kimi örneklere dayanarak tanıtlamaya çalışıyorlardı. Ankara'nın gerek iklim, ulaştırma araçları, gelişim yeteneği, gerekse kuruluşlar ve örgütler bakımından hiç de uygun ve elverişli olmadığını söylüyorlar ve İstanbul'un başkent olması gereklidir ve buna yazgılıdır diyorlardı. Bu sözlere dikkat edilirse bizim payitaht teriminden çıkardığımız anlamla bu sözlerde başkent terimini kullananların görüşleri arasında bir ayrılık görmemek elden gelmez. Bundan dolayı başkent seçiminde daha önceden verilmiş kararımızı resmi olarak ve yasayla saptayarak böylece payitaht teriminin de yeni Türkiye Devleti'nde anlamı ve yeri kalmadığı belirtilmiş olacaktı. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa 9 Ekim 1923 günlü bir maddelik yasa tasarısını meclise önerdi. Altında daha 14 kadar kişinin imzası olan bu yasa önerisi 13 Ekim 1923 günü uzun görüşme ve tartışmalardan sonra büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Yasa maddesi şudur. Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara kentidir. Mecliste Fethi Bey'in başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'na ve Fethi Bey'in kendisine karşı taşlamalar ve eleştiriler başladı. Baylar, çok geçmeden mecliste Fethi Bey'in başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'na ve özellikle Fethi Bey'in kendisine karşı sataşmalar ve eleştiriler başladı. Anlaşıldığına göre kimi milletvekillerinde bakan olmak isteği ve dileği artmıştı. İş başındaki bakanları beğenmiyorlardı. Yeni seçimde partimiz adına milletvekiline seçilmeleri sağlanmış olan bir takımları da Bakanlar Kurulu'na karşı olan akımları körükleyerek kendi amaçlarına göre yararlanma ortamları hazırlamaya çalışıyorlardı. Karşıcıl duruma geçecekleri sezilen milletvekillerinin meclis çoğunluğunu aldatarak hükümete ve meclise etkin bir durum almak amacında oldukları anlaşılıyordu. Fethi Bey dikkatini ve gücünü Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevinde toplayabilmek için İçişleri Bakanlığından çekildi. Yine o gün Meclis 2. Başkanlığı da Ali Fuat Paşa'nın çekilmesiyle boşaldı. Bizimle görüşte ve çalışmada uzlaşıp birleşmeyi gerekli görmeksizin bağımsız ve gizli olarak çalışan bir grup belirdi. Bu grup temiz yürekli ve haksever gibi görünerek bütün parti üyelerine kendi görüşlerini benimsetmede başarılı olmaya başladı. Örneğin bir parti toplantısında İçişleri Bakanlığı'na Erzincan Milletvekili Sabit Bey'in ve Meclis 2. Başkanlığı'na da İstanbul'da bulunan Rauf Bey'in meclisçe seçilmesini sağladı. Oysa ben Sabit Bey'in İçişleri Bakanı olmasını uygun görmemiştim. Sabit Bey'in kimi illerde vali olarak çalıştırılmış bulunmasını yeni Türkiye'nin iç işlerini yeni koşullarla yönetebileceğine yeter kanıt sayamıyordum. Rauf Bey'in de Meclis 2. Başkanlığına seçilmesini doğru bulmuyordum. Çünkü Rauf Bey daha dün Bakanlar Kurulu Başkanı'ydı. Ne gibi duyguların etkisi altında çalıştığından dolayı Başbakanlıktan çekilmek zorunda kaldığı biliniyordu. Buna karşın onu meclisin 2. başkanlığına getirmekle bütün meclisin onun görüşüne katıldığını, yani bütün meclisin Lozan Barış Antlaşması'nı yapan ve Bakanlar Kurulu'nda Dışişleri Bakanı olarak bulunan İsmet Paşa'ya karşı olduğunu göstermek amacı güdülüyordu. Baylar, yeni meclis daha ilk zamanlarda gizliden gizliye karşıcılık yapan küçük bir grupça aldatılma durumuna düştü. Fethi Bey ve arkadaşları hükümet görevlerini rahatça yapamayacak bir duruma getirildi. Fethi Bey bu durumdan bana birçok kez yakındı ve Bakanlar Kurulu'ndan çekilmek istedi. Öbür bakanlar da onun gibi yakınıyorlardı. Kötülük hükümetin meclisçe seçilmesinden doğuyordu. Bu gerçeği çoktan görmüştüm. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.